Kitabın adı Kanbağ, yazarı Michael Connelly, çeviren İyet Çetinkaya. 32. ayrım, sayfa 284, bölüm 33. Acil servis çıkışında taksi yoktu. Makale planını değiştirmeye karar verdi. Kahvaltıdan beri bir şey yememişti, açlığı bastırılmaz bir haldeydi. Migreni tutmak üzereydi, ağrı yavaş yavaş yayılmaya başlamıştı. Gelip kendisini alması için Buddy Lockridge'i aramaya ve sonra da caddenin karşısındaki Jerry'nin şarküterisinden hindili ve lahanalı bir sandviç almaya karar verdi. Orada yaptıkları lezzetli sandviçleri düşündükçe açlığı daha da arttı. Buddy gelir gelmez videografik danışmanlığına da gidebilir ve Tony Banks'in hazırladığı kaseti alabilirlerdi. Hemen acil servis girişindeki telefonlara ilerledi. Telefonda bir kadın gözyaşları içinde birisine orada tedavi gören birisi hakkında bir şeyler anlatıyordu. Makarep kadının burun deliğinde ve alt dudağındaki küpeleri fark etti. "Beni tanımıyordu, Deni'yi tanımıyordu," dedi. "Tamamen işi bitmiş. Ayrıca polisi de aradılar." Kadının anlattıklarından ve küpelerinden rahatsız olan Mahkalep ona en uzaktaki telefonu seçti. Altıncı çalışta Buddy nihayet telefonu açtı. Mahkalep fazlasıyla beklemişti çünkü Double Down gibi küçük bir teknede telefon en fazla 4 çalışta açılabilecek uzaklıktaydı. "Hey Buddy, çalışmaya hazır mısın?" "Terry?" Mahkalep cevap vermeden önce Lockridge fısıltıyla konuşmaya başladı. "Adamım, nerelerdesin?" "Cezarsayım. Gelip beni almanı istiyorum. Sorun nedir?" "Gelip seni alırım ama sen buraya dönmek ister misin? Ondan pek emin değilim." "Buddy, beni dinle. Hemen bana orada neler olduğunu anlat." "Emin değilim ama teknende bir sürü adam var dostum." "Nasıl adamlar?" "İkisi dün de buraya gelen takım elbiseliler. Nevis ve Uhlik." "Teknemin içindeler mi?" "Evet, içerideler. Ayrıca senin Cherokee'yi de açtılar. Önünde bir çekici var. Sanırım onu alacaklar. Neler olduğuna bakmaya gittim. Beni yaklaştırmadılar. Rozetlerini ve arama izinlerini gösterip kaybolmamı söylediler. Hiç de kibar davranmadılar. Tekneyi arıyorlar." "Lanet olsun." Mahkalep baktı. Bağırması ağlayan küpeli kadının dikkatini çekmişti. Ona arkasını döndü. "Buddy, şimdi neredesin? Aşağıda mı, yukarıda mı?" "Aşağıdayım." "Oradan teknemi görebiliyor musun?" "Elbette, mutfak penceremden bakıyorum." "Kaç kişi görüyorsun?" "Bir kısmı içeride ama sanırım hepsi toplam 4 ya da 5 kişi. Birkaç kişi de Cherokee'nin yanında." "Bir kadın var mı?" "Evet." Mahkalep elinden geldiğince Jay Winston'ı tarif etti ve Lockridge teknedeki kadının o olduğunu onayladı. "Kadın şimdi salonda. Önce ona baktığımda sadece olanları seyrediyor gibi duruyordu." Mahkalep başını salladı. Kafasında neler olabileceğini düşünmeye çalışıyordu. Her seferinde aynı sonuca varıyordu. Elinde FBI dosyaları olduğunu, Nemis ve Uhring'in bilmesi bu kadar büyük bir olay yaratmış olmazdı. Başka bir ihtimal vardı. Artık o da resmen bir şüpheliydi. Bunu akılda tutarak Nevink ve Uhring'in kanıt araması yaptıklarını düşündü. "Buddy," dedi, "tekneden herhangi bir şey aldılar mı? Plastik torbalar ya da Lucky'den aldığımız gibi kahverengi kağıt torbalar." "Evet, bazı torbalar çıkarttılar. Onları iskeleye indirdiler. Ama telaşlanma Terry." "Ne demek istiyorsun?" "Bence gerçekten aradıkları şeyi bulamayacaklar." "Neden bahsediyorsun?" "Telefonda olmaz adamım. Şimdi gelip seni almamı istiyor musun?" Mahkalep durdu. Neden bahsediyordu bu adam? Neler oluyordu? "Olduğu yerde kal," dedi. "Seni hemen arayacağım." Mahkalep telefonu kapattı. Hemen başka bir çeyreklik attı. Kendi telefon numarasını çevirdi. Kimse cevap vermedi. Telesekreteri çıktı. Mesaj bırakılmasını isteyen kendi sesini duydu. Sinyal sesinden sonra "Jay Winston, eğer oradaysan telefonu aç," dedi. Bir an bekledi, telefon açıldığı anda bu mesajı yeniden bırakmaya hazırlanıyordu. Winston'ın sesini aldığı anda rahatladı. Ben Winston, ben Makkarep. Hepsi bu kadardı. Kadının nasıl oynayacağını görmek istedi. Kadının tepkisine göre hangi konumda olduğunu anlayabilirdi. Şey, Terry, dedi kadın. Sen nasıl, neredesin sen? Rahatlığın yerini yavaş yavaş korku alıyordu. Kadına iş arkadaşlarından biriyle, hatta Chef Hitchens'le konuşuyor izlenimini vermesi için bir fırsat vermişti. Ama kadın ona doğrudan adıyla hitap etmişti. Nerede olduğum önemli değil, dedi. Teknemde ne işiniz var? Niye buraya gelmiyorsun? Oturup konuşuruz. Hayır, konuşmak istemiyorum. Şüpheli miyim? Olanların açıklaması bu mu? Dinle Terry. Olayları olduğundan daha da karışık bir hale getirme. Niye buraya? Bir tutuklama emri var mı? Sadece buna cevap ver. Hayır Terry, yok. Ama şüpheliyim. Terry, bana niye siyah bir Cherokee'nin olduğunu söylemedin? Makkalep afalladı. Aniden tüm delillerin tamamen aleyhine olduğunu fark etti. Hiç sormadın ki, neler söylediğinin farkında mısın? Eğer ben katil olsaydım, olayı bu kadar kurcalar mıydım? Soruşturmaya karışır mıydım? Büroyu işin içine sokar mıydım? Sen ciddi misin? Sen tek tanığımızı harcadın. Ne? Nunu harcadın, soruşturmaya karıştın ve tek tanığımızı hipnotize ederek saf dışı bıraktın. Katili teşhis edebilecek tek kişi oydu ve biz onu kaybettik. O... Kadın durdu, paralel telefonu birisi açmıştı. Makkarep, ben Nevins, neredesin? Nevins, seninle konuşmuyorum. Bu işe o lanet olası burnunu sokma, ben sadece... Beni dinle, medeni olmaya çalışıyorum. Bunu kolayca ve sessizce halledebiliriz ya da olay yaratabiliriz. Sen karar ver dostum, buraya gelmek zorundasın. Sonrasında konuşur, anlaşırız. Makkarep durumu gözden geçirdi. Nevins ve diğerleri onunla aynı sonuca varmışlardı. Kan bağını kurmuşlardı. Torres'in öldürülmesinden birinci derece faydalanması Makkarep'i şüpheliler listesine sokmuştu. Adamların ismini bilgisayara girmelerini ve bir Cherokee'si olduğunu fark ettikleri anı kafasında canlandırdı. Bu muhtemelen onu liste başı yapmıştı. Arama izni çıkartmışlar ve tekneye gelmişlerdi. Makkarep ensesinde korkunun soğuk nefesini hissetti. Bir önceki gece gelen davetsiz misafir. Adamın ne istediği sorusunun çok önemli olmadığı kafasında çaktı. Bu adamın ayarladığı bir işti. Vadi'nin dakikalar önce ajanların aradıklarını, bulamayacaklarını söylediğini hatırladı. Resmin parçaları şimdi yerine oturuyordu. Nevins, oraya geleceğim ama önce elinde neler olduğunu söyle. Ne buldunuz? Hayır Terry, biz bu oyunu böyle oynamayız. Buraya gel, sonra konuşuruz. Kapatıyorum Nevins, son şansın. Postanelere gitme Makkarep. Duvarlarda fotoğrafını göreceksin. Parçaları bir araya getirdiğimiz anda. Makkarep telefonu kapattı, başını telefona yasladı. Neler olduğu ya da ne yapması gerektiğinden emin değildi. Ne bulmuşlardı? Davetsiz misafir tekniği ne saklamıştı? İyi misin? Birden sıçradı, yanında burnunda ve ağzında küpeler olan kız duruyordu. İyiyim, sen? Ben de şimdi daha iyiyim. Sadece birisiyle konuşmaya ihtiyacım vardı. Bu hissi bilirim. Kadın telefonlardan uzaklaştı. Makkarep Ayize'yi yeniden eline aldı. Bir çeyreklik daha attı. İlk çalışta Buddy telefonu açtı. Tamam dinle, dedi Makkarep. Buraya gelip beni alman istiyorum. Ama oradan öyle kolayca çıkamazsın. Niye ki? Burası özgür. Çünkü ben az önce onlarla konuştum. Bana oradan birisinin haber uçurduğunu biliyorlar. Şimdi yapmanı istediğim şey şu. Ayakkabılarını çıkart ve anahtarlarınla cüzdanını içlerine koy. Sonra çamaşır sepetini al ve ayakkabılarını en dibine yerleştir. Üzerine çamaşırlarınla doldur. Sonra sepeti al dışarı. Kirli çamaşırım yok Terry. Çamaşırlarımı daha bu sabah yıkadım. Tamam hadi. O zaman temiz çamaşırlarından al ve sanki kirliymiş gibi sepete yerleştir. Ayakkabılarını sakla. Sadece çamaşırhaneye gidiyormuşsun gibi yap. Teknenin kapısını kapatma ve elinle 4 çeyreklik olmasına dikkat et. Seni durduracaklar ama rolünü iyi yaparsan sana inanır ve geçmene izin verirler. Sonra arabana bin ve beni almaya gel. Beni takip edebilirler. Hayır, çamaşırhaneye gittiğine inanırlarsa sana bakmazlar bile. Belki önce çamaşırhaneye sonra da arabana gitsen daha iyi olur. Tamam, sonra seni nereden alacağım? Makkarep duraksamadı. Lockridge'e güveniyordu. Üstelik adam onun iyiliği için önlemini almıştı. Kapattıktan sonra Makkarep, Tony Banks'ı aradı ve bir süre sonra geleceğini haber verdi. Banks orada olacağını söyledi. Makkarep, Jerry'nin şarküterisine gitti ve hindili, lahanalı ve Rus salatalı bir sandviç ısmarladı. Yanında dilimlenmiş salatalık turşusu ve kola da söyledi. Parasını ödedikten sonra Cheddar's'a geri döndü. Hastanede çok uzun zaman geçirdiği için orayı iyi biliyordu. Doğum yapan kadınların koğuşunun olduğu 3. kata çıktı. Burada oradaki tüm yolları gören bir bekleme odası vardı. Makkarep orada oturup hem Buddy Lockridge'i bekleyebilir hem de sandviçini yiyebilirdi. Sandviç 5 dakikada bitti ama Buddy neredeyse 1 saat kadar ortada görünmedi. O arada Makkarep etrafı seyrederken birilerine nakledilmek üzere organ yetiştiren 2 helikopterin hastane bahçesindeki piste iniş yaptığını gördü. Buddy'nin arabasının şarküterinin önüne park ettiğini gördüğünde Double Down'a telefon etmek üzereydi. Buddy'yi merak etmişti. Makkarep aşağıya inmeden önce caddeyi ve polis helikopteri olması ihtimaline karşı gökyüzünü kontrol etti. Sonra pencereden çekildi, asansöre binip aşağıya indi. Arabanın arka koltuğunda bir sepet dolusu giysi vardı. Makkarep arabaya bindi, önce sepete sonra Buddy'ye baktı. Adam ağız mızıkasıyla daha önce duymadığı bir şarkı çalıyordu. Geldiğin için sağ ol Buddy, sorun çıktı mı? Lockridge ağız mızıkasını kaldırıp kapıdaki göze koydu. Hayır, söylediğin gibi beni durdurdular ve sorularını sordular ama ben dilsiz taklidi yaptım, beni bıraktılar. Sanırım elimdeki çeyreklilerden dolayı bana inandılar. Akıllıcaydı Terry. Göreceğiz, seni kim durdurdu? Takım elbiseliler mi? Hayır, başka 2 adam daha vardı, polisler. En azından öyle dediler ama adlarını söylemediler. İri yarı, Latin kökenli, ağzında kürdan olan biri olabilir mi? Tam tarif et dostum, işte o. Arango, Makkarep adamı doğru tahmin etmişti. Şimdi nereye diye sordu Buddy. Makkarep beklerken bunu düşünmüştü. Nakın yapılanların listesi üzerinde çalışması gerektiğini de biliyordu. Onun üzerinden çabucak geçmeliydi. Onu yapmadan önce tüm hedeflerinin aynı hatta dizili olduğundan emin olmak istiyordu. Soruşturmaların her birine aynı eşitlikte bakılmalıydı. Başlangıçlarını göz ardı edemezdi. Her ayrıntının tam yerine oturması gerekliydi. Zaman akış çizelgesinde bitirmesi gerekliydi. Kendi kendine sorduğu soruların hepsine birer cevap bulmak zorundaydı. Hem mantığı hem de içgüdüleri ona böyle yapması gerektiğini söylüyordu. Onca tutarsızlığın içinde doğruyu bir şekilde bulacağını biliyordu. Harunova'da, dedi Lockridge. Daha önce gittiğimiz videocu mu? Evet, orası. Önce Hollywood'a, sonra da Vale'ye gideceğiz. Hollywood'a gitmek için yola çıktılar. Tamam, hadi anlat bakalım, dedi Makkarep. Telefonda neden bahsediyordun? Aradıklarını bulamayacaklar demekle ne demek istedin? Çamaşır sepetine bir göz at bakalım, adamım. Niye? Sen bir bak. Başını Makkarep'e çevirdi, sonra arka koltuğu işaret etti. Makkarep emniyet kemerini çıkarttı, arkaya uzandı. Bunu yaparken arkalarındaki arabaları da kontrol etti. Trafik yoğundu, şüphelendiği bir araba olmadı. Sepete baktı. İç çamaşırları ve çorap doluydu. Buddy akıllıca hareket etmişti. Bunlar sepetteyken Nevins veya başka birisi sepete bakmakta daha da tereddüt edecekti. Bunlar temiz değil mi? Elbette. En alta bak. Mahkarep dizlerini koltuğun üzerine koydu, sepete yanaştı. Sepetin içindekileri alta koltuğa boşalttı. Giysilerden ağır olan ve yere düşerken ses çıkartan bir şey fark etti. Üzerindeki boxer şortu kaldırdı ve plastik ziplock torba içinde bir silah gördü. Sessizce mahkarep koltuğuna yaslandı, silahın olduğu torbayı eline aldı. Plastiği düzeltti, böylece silahı daha iyi görebilecekti. Ensesinden aşağı yavaşça ter boşandığını hissetti. Torbadaki silah HKP-7 idi. Bu silahın kanyonu, kordeli ve nihayet Torres'i öldüren HKP-7 olduğunu tahmin etmesi için balistik raporlarına ihtiyaç da yoktu. Silaha daha yakından baktı ve seri numarasının üzerine asit dökülerek okunmaz hale getirildiğini gördü. Silahın kime ait olduğu bulunamazdı. Cinayet silahını elinde tutarken elleri titredi. Kapıya yaslandı. Duyguları karmakarışıktı. Bu silahla daha önce neler yapıldığını biliyordu. Şimdi avuçlarının içindeydi. Birisi onun başını belaya sokmaya çalışıyordu. Eğer Buddy Lockridge o gün dalıp The Following Sea'nin altındaki karanlık sularda bu silahı bulmasaydı mahkarep belanın göbeğine düşecekti. "Tanrım," dedi mahkarep fısıltıyla. "Gayet iyi görünüyor değil mi? Tam olarak neredeydi? Senin iskelenin yaklaşık 2 metre altında bir dalış çantasının içindeydi. Direklerden birine bağlanmıştı. Eğer orada olduğunu bilirsen bir kanca ile uzanıp hemen çıkartabilirdin. Ama nerede olduğunu tam olarak bilmek gerekirdi. Yoksa yukarıdan görünmesi çok zordu. Bugün araba yapan adamlar suda da araştırma yaptılar mı?" "Evet, bir dalgıç vardı. Aşağıya indi ama ben isteğin üzerine onları daha önce aramıştım. Onu yendim." Mahkarep başını salladı ve silahı yere ayaklarının arasına bıraktı. Gözlerini ona dikerek kollarını göğsünde birleştirdi. Belaya o kadar yaklaşmıştı ki. O anda kendisini kurtaran adamla yan yana oturuyor olmasına karşın içinde korkunç bir yalnızlık hissetti. Tamamen yalnızdı ve içinde daha önce yalnızca kitaplarda okuduğu bir duygu gelişmeye başlıyordu. Dövüş ya da kaç sendromu. İçinde büyük bir kızgınlıkla her şeyi unutup kaçma isteği kabardı. Sadece her şeyi bırakıp mümkün olduğunca hızlı buradan en uzağa kaçmak. "Başım büyük dertte Buddy," dedi. "Bunu anlamıştım," diye cevap verdi şoförü. 32. ayrımın sonu, sayfa 292, devamı 33. ayrımda.